Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Kitap kulübünde geçtiğimiz hafta 6. buluşmamızda Richard Shutton'ın Karar Fabrikası adlı kitabını konuştuk. Bu kayıtta da yine katılımcılarımızın kitaba ilişkin görüşlerine ve tespitlerine yer veriyorum. Bölüm süresini makul tutmak için yine konuşmaların tamamını maalesef yayınlayamadım. Yazar satın alma davranışlarımıza hangi bilişsel eğilimlerin düşünce hatalarının etkisi olduğunu araştırmalardan ve gerçek hikayelerden kanıtlar eşliğinde anlatıyor. Kitap 25 bölümden oluşuyor ve bölümlerinin her biri ona adını veren bilişsel eğilimin pazarlama kampanyalarında nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Üyelerimizin bazıları bu pazarlama yoğun anlatımından dolayı takipte zorlanmışlar. Bazıları bu zorluğu, çeviriyi çok iyi bulmamalarına yordular. Ama anladığım kadarıyla herkes, hemen hemen herkes mesleki olmasa da bireysel satın alma davranışlarına dair kendilerinden bir şeyler buldular. Bu toplantıda söz alan katılımcılarımız sırasıyla Müge İrfanoğlu, İpek Gözü Tok Sarıtaş, Ercan Süsler, Mehriban Çeliktepe, Ekin Titrek Özcan, Mehmet Fatih Turan, Aleyna İrem Karacan, Mustafa Başar, Halim Küçük Pehlivan ve Elem Yıldız Çelik. Şimdi sizi üyelerimizle baş başa bırakıyorum.
Çok hızlı okudan bir kitaptı. Yani çok böyle hap gibi bilgiler. Esaslı yazar da kitabı çok net anlatmış. Yani bu birazcık reklamcılara yönelik bir kitap diye de paylaşmış. Belki de ondan dolayı da. O yüzden hani evet okudum, evet hızlı okudum. Ufak tefek bilgiler verdi ama hani beni çok fazla açıkçası düşündürtmedi. Yani çok böyle hani bir okul kitabı okuyormuşum hissiyatı vardı benden. Bilgiyi veriyor, birkaç tane işte uygulama örneğini veriyor. Ondan sonra reklamcılık alanında kullanılabilecekleri söylüyor. Hani o açıdan hani çok keyif alarak açıkçası okumadım. Ama şeyler vardı yani. Bildiğim bayağı bir nokta olmakla birlikte yeni öğrendiğim noktalar da vardı. Benim en çok ilgimi çeken şu nokta oldu. Belki ondan bahsedebilirim. Hani fiyatın göreceliliğiyle ilgili bir kavram vardı. Yani siz kendi ürününüze neyi benchmark alırsanız değerini o belirliyor. O beni şu noktadan çok çekti, ilgimi çekti. Yani bu kavramı biliyordum ama bunu esasında biz hani kendi değerimizi anlatmak için de kullanabiliriz. Yani o tarz bir çağrışıma götürdü beni. Yani sadece bir ürün olarak hani kendimizi koymak belki çok şey bir terim oluyor ama en azından hani sadece reklamcılık perspektifinden değil, yani insanların kendilerini anlatırken de, kendi yaptıklarını paylaşırken de kendinize kimi benchmark aldınız, kimle karşılaştırarak anlattınız, kendinizi anlatırken de aynı şekilde sizin değerinizi birazcık daha netleştiriyor. O yüzden benim hani en aklımda kalan, beni en çok etkileyen o fiyatın göreceliliği kavramı oldu. Onun dışında dediğim gibi yani hani daha önceki okuduğumuz kitaplar kadar maalesef çok şey alamadım, zevk alamadığım bir kitap oldu.
Bu kitap Müge Hanım'ın dediği gibi yani çok kolay okunuyor, bakımdan katılıyorum. Ama hani çok fazla bilmediğim bir şey sanki bana söylemedi. Bir David Ogilvy'nin söylediği, tüketiciler hissettiklerini düşünmezler, düşündüklerini söylemezler ya da söylediklerini yapmazlar. Ben mesela hani düşündüklerimizi, hissettiklerimizi yaparlar. Ben çünkü yapıyorum. Ve mesela bir anket gelse bana nasıl yaparsınız diye hakikaten yapacağımı söylerim anketöre. Ama mesela genelde hani pazarlama ve reklamcı arkadaşlar vardı. Ben de dediği gibi Müge Hanım, ben de hani bu konuda çok yetkim yok. Ben daha tedarik zinciri satış konusunda uzmanım. Bu anlamda yani hani bu David Ogilvy'nin söylediği cümle beni biraz şaşırttı. Ben çünkü öyle değilim. O bir hani aha fenomenin oldu bende. Bir konuyla ilgili mesela burada bir örnek vermek istiyorum. Can yakın ödemeler konusuyla ilgili. Hani hep vardır ya işte 3.99 dolar olması ya da ne bileyim işte 999 lira olması, 1000 lira olmasına göre hakikaten tüketici şey yapar, çeker. Bununla ilgili bir örnek paylaşmak istiyorum. Hani sizleri gülümsetmek adına. Eşimin bir arkadaşının bir tekstil üretim mont fabrikası var. Ve elinde kalan stoklar var. Montları satacak, elinden artık çıkartacak. Yani bir şekilde internete satamıyor. Fiyat da çok aslında uygun. Bayağı kışlık mont ve 199 liraya satacak. 300 liradan çiziyor 199'a. Ama bakıyor ki montlar satılmıyor. Diyor ki acaba neden satılmıyor? Sonradan bir hafta sonra araştırıyor, ediyor ki aslında daha çok yüksek bir fiyattan 199'a düşmesi tüketiciler daha çok cezbediyor. 600 lirayı çiziyor, 199 yapıyor. Bu sefer montlar peynir ekmek gibi gidiyor. Hakikaten bu örneği okuduğumda kitapta bu aklıma geldi. Doğru, hakikaten mesela biz de öyle, bilmiyorum hani kadın arkadaşlar da burada söyleyip düşüneceklerdir. Daha yüksek bir fiyattan ürünün düşmesi, son fiyatın olması bizi hakikaten cezbeder. Aa bak, hakikaten bu demek değerli bir ürünmüş ki işte fiyatı 1/3'e düştü ya da 1/4'e düştü. Ben bunu kaçırmayayım, alayım dersiniz. Bu hakikaten doğru bir pazarlama triğidir bence. Dediğim gibi böyle hani hoş okumalık bir kitap ama daha böyle alışkanlıkların gücü tarzı mesela bir kitap okumayı tercih ederdim. Ama sizin aranızda olmaktan da mutluyum. Eminim farklı görüşler de olacaktır. Onları dinlemek için bu arada. Teşekkürler söz verdiğiniz için.
Ben kendim pazarlamacıyım. Hep bu bölümü okudum. Üniversitede de işletme okudum. Sonrasında hep bu mesleği yaptım. Ben bu kitabı okurken keyif aldım. Çok hani çoğumuzun aksine ben çok keyifle okudum. Evet, benim de bildiğim şeylerle çok fazla karşılaştım. Ama yine de bu kitapta benim en sevdiğim şey, mesela bir etkiyi anlatıyor ve şey diyor, bu etkiyi nasıl kullanabilirim? O kısım benim için çok güzeldi. Çünkü daima o konular anlatılıyor ama o kısım çok fazla olmuyordu. Ben de kendi örneklerimle de karşılaştırdım. Hatta az önce İpek Hanım da şeyi söyledi, hani insanlar işte söylediklerini genellikle yaparlar diye düşünüyorum ama hani yapmıyorlar belki de diye konuştuk. Şimdi biz de mesela kendi işimizde daima işte pazar araştırması şirketleriyle çalışıyoruz. Ben ilaç sektöründeyim. Hani tüketicilere yönelik araştırmalar yapıyoruz. Fokus gruplar kullanılıyordu. Yani işte 10 tane 10 kişiyi bir araya getiriyorduk ve sorular soruyorduk. Ama şimdi mesela nöromarketing'e biraz daha geçiş yaptık. Bu da insanlar işte bir fMRI cihazı bağlanıyor. O zaman diyaloglar sürdürülüyor ve gerçekten davranışların çok zıt olduğunu, raporlar bayağı zıt hale gelmeye başladı geçmişten bugüne. Ben o görüşe çok katılıyorum. Onun dışında temassız ödeme sistemleriyle ilgili bir bölüm vardı hatırlarsanız. Şu an bence hepimiz için çok düşündürücü. Cebimizdeki parayı alıyorlar sürekli. Bunun hani farkına varmamız da gerekiyor. Bu konuda hani her zaman ben işin pazarlamacı tarafında değil, hani tüketici tarafından da bakmaya çalıştım. Sonuçta bu temassız ödemelerle belki Covid'den sonra işte hijyen kuralları diye önümüze daha çok çıktı ama sonuçta işte tuşlayarak giriyoruz çoğu zaman şifremize. Yine de temas her zaman var ama öderken cebimizden para çıkmıyor. Bize hoşça kal demiyor yani nakit paralar. Nakit para olduğunda gerçekten insan daha az harcıyor somut bir şey olduğunda. Bunu da bu konuda da özellikle paylaşmak istedim. Bu konuya özel de kitapta benim en çok etkilendiğim cümle, bu kitabın ana cümlesi hani benim için, insan doğasını anlamak ve para kazanmak arasındaki bu entelektüel bağı kurabilmekle ilgili bu kitap diye kitabın başında bahsediyor. Gerçekten öyle. Hani ben kitabı çok severek okudum.
Ben kitabın formatını beğendim. Yani mesela sonda örnek veriyorum, bize nasıl kullanabileceğini söylüyor. Bu arada ben de hiç satış tarafını bilmem, reklam tarafını bilmem. Ama bu kadar hap bir bilgiyi bir kitapta buluyormak beni mutlu etti. Okurken fark ettiğim bir diğer şey, kitapta ruh hali var. 8. bölüm. İşte insanların hayatlarında değişiklikler olduğunda işte tüketici davranışların değiştiğine dair. İşte örnek veriyorum, yıl sonu geldi, 9'lu rakamlar veya işte yeni bir işe girdiniz veya işte örnek veriyorum majör bir değişik, evlendiniz falan. Sonra ben okurken aklıma şu geldi, mutlaka hatırlarsınız, Facebook'ta eskiden durum güncelleme diye bir şey vardı. İşte hani orada bazı şeyler seçiyoruz. Örnek veriyorum, LinkedIn'de yeni bir işe başladınız, bunu paylaşıyorsunuz değil mi? Ben hani insanların bu paylaşımının asıl ardındaki önerdiği o katma değerli şey şu: belki biz orada işe başladık dediğimizde önümüze çıkan reklam türleri değişiyor. Hani ya da işte o bilgi alıyor başka bir yere gidiyor veya bize başka bir yerden başka bir reklam türleri geliyor. Facebook'ta da şey vardı. Mesela tabii ben lise zamanlarında kullandım. Başka örneklerini bilmiyorum ama şöyle vardı. İşte örnek veriyorum, Ahmet işte Mehriban'la çıkmaya başladı diye böyle durum güncellemesi yapılırdı. Hani bu insan hayattaki o mutluluk anı oluyor. Muhtemelen pazarlama için kullanılıyordu ama ben bunu çok sonra bu kitabı okuyunca arada böyle bir ilişki kurdum. Olabilir, olmayabilir tamamen düşünce olarak. İkinci benim dikkatimi çeken konu kredi kartı ödemeleri, nakit ödemeleri konusuna dikkat çekmiş ya. Ben şunu fark ettim. Ben de kredi kartı kullanıcısıyım bundan bir yıl öncesine kadar. Sınır koymama rağmen sürekli bütçeyi aştığımı fark ettim. Herhalde dikkat etmiyorum veya gerçekten o para cebimden çıkıyormuş hissiyatına varmadım. Bir yıl önce işte ben dedim evet kredi kartımı kapatacağım dedim. Şunu fark ettim Mete Bey. Harcamalarım çok iyi gidiyor bu durumdan dolayı. Bu tespit orada hani onu okumak dikkatimi çekti.
Ben zaten çok kısa bir girdi yapmak istiyorum. Sizin daha az önce de konuştuğunuz konularda müşteriler düşündükleri, hissettiklerini tam doğru bir şekilde bize yansıtamıyorlardı. Kitapta ve fotoğrafını çektiğim güzel bir yer vardı. Onu okumak isterim. Davranış bilimi bulgularının zaman zaman göz ardı edilmelerinin nedenlerinden biri de reklamcıların sıklıkla tüketicilerin motivasyonunun ne olduğunu yekten sormalarıdır. Gayet mantıklı bir yaklaşım gibi görünür. Oysa bu tüketicilerin dedikleriyle yaptıklarının birbirini tuttuğunun ön kabulüne dayalı bir yaklaşımdır diye. Bu hatayı çok sık düşüyoruz. Bu ön kabule çok sık inanıyoruz. O yüzden benim de böyle dikkatimi çeken önemli bulduğum yaklaşımlardan bir tanesiydi. Ben de bugün paylaşmak istedim sizlerle.
Şimdi ben bu karar fabrikasını okumuştum. 19 Mayıs kapanmasında hani olduğu zaman aklın yeni sınırlarıyla beraber karar fabrikasını okumuştum. Tabii davranışsal ekonomi ve sosyal psikoloji alanında ciddi bir kaynak olduğu söyleniyor. Fakat ben burada zorlanmayı şuna bağlıyorum Mete Bey. Biraz karar fabrikası derken aslında bunun felsefesine inmek lazım. Kararlar aslında bir seçim mekanizmasına bağlıdır. Yani biz de lineer olarak seçim yapmaya teşneyiz. Bir şeyler karar verilme aşamasında belirli kriterler koyuyoruz. O kriterler doğrultusunda karar veriyoruz. Bu 25 madde davranışsal ekonomi açısından veya sosyal psikoloji açısından bence çok ciddi bir manifesto değil. Çünkü Daniel Kahneman'ın şeyi vardı, hızlı ve yavaş düşünme ile ilgili, işte hızlı ve yavaş düşünme. Ben onu okuduktan sonra mesela bu tarz sosyal psikoloji ve davranışsal ekonomi ile ilgili kezlerde, çalışmalarda ciddi bir boşluğu dolduran bir çalışma olmadığını görüyorum. Çünkü biraz bencillik, yani bana görelik, sana görelik var. Bana göre 25 madde ama bir başkasına göre 40 madde olabilir. Burada benim aldığım notlar beni şeye götürdü. Kitapta hep not alarak ilerledim. Son aşamada Pratfall etkisine ben dikkat çekmiş. Ya beni oraya götürmüş. Aslında Pratfall etkisini sizin daha iyi aslında anlatmanız daha iyi olabilir. Ben çok kısa bir örnek yani bununla ilgili verebilirim. Her şeyin mükemmel olması bizi mutlak doğruya sevk ettiği zaman belirli soru işaretleri yaşıyoruz. Bunu bilinçli kullandığımız zaman da yani tüketicide bilinçli bir hatayı firmalar sağlarsa reklam destekleriyle, pazarlama ağıyla burada tüketici de bir şey oluşturabiliyor. Bir dakika ya bunlar da bizim gibi insanlarmış, bizim gibi fanilermiş etkisi oluşturabiliyorlar. Bunu çok abartanlar da var. 2013'te biliyorsunuzdur ödülü aldı. Aktivist Oscar ödül töreninde Lawrence merdivenlere çıkarken düştü. Bilerek Pratfall etkisi dediler buna. Beni düşündüren 3 şey vardı. 1- bu karar fabrikası, aslında seçim fabrikası da okuyup öyle düşünmem lazım. Onu daha okumadım. Richard'ın diğer kitabı bilmiyorum, onu okumadım. İkisini okuyup karar vermem lazım. Birincisi, bence bana göre sana görelik çok fazla. İkincisi, burada davranışsal ekonomiyle sosyal psikoloji arasında bir belirsizlik var. Bugün de Deloitte'un raporunu okudum. 1990-2020 arasında belirsizlik pik yapmışlar, özellikle son birkaç ayda. Belirsizlik çağı olarak adlandırıyorlar. Belirsizliği görüyorum. Üçte de burada Pratfall etkisinden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Ben kitabı İngilizce okudum. O yüzden sanırım çeviriyle ilgili bir sorun vardı. Çünkü benim okuduğum versiyonum akıcı gidiyordu. Maddeler güzel ayrılmıştı. Ben şu anda pazarlama okuyorum ve geçen sene bir ders aldım tüketici davranışları diye. Bu kitap birazcık o derste öğrendiklerimin böyle bir kitap haline getirilmiş haliydi. O yüzden çok beğendim çünkü o dersten de çok keyif almıştım. Benim kendimde gördüğüm bir davranış hatası yine ödemeyle ilgili birçok kişi bahsetti. Lisedeyken anne babamdan harçlık aldığımda o parayı harcarken böyle bir acı hissediyorsunuz. Çünkü hani az var ve nakiti elden verirken farklı bir his yaratıyor sizde. Ama kart olduğunda sanki sadece basıyorsunuz ve geçiyor. Çok harcama hissi vermiyor. O yüzden kitapta da Monopoly parası harcıyormuşsunuz gibi bir benzetme yapılmıştı. Bunu bir kez daha fark ettim kendimle ilgili. Ve sevdiğim, etkilendiğim bölümlerden biri de tüketici davranışlarını aslında değiştirmek zor, alışkanlıkları kırmak zor. Bu yüzden aslında insanların farklı şeyler yaşadığı, alışkanlıklarının değiştiği yerleri, zamanları hedef almak gerekiyor. Yani bir işte terfi alırsınız ya da emekli olursunuz, hamilelik olabilir vesaire. Bununla ilgili de şöyle bir örnek öğrenmiştim. Eğer vaktim varsa anlatmak istiyorum. Amerika'da özellikle marketler evlere postayla kuponu çok yollar. Mesela Danone yoğurt alırsınız. Bir hafta geçer, size Migros'tan posta geldiğini düşünün. Danone'lerde 3 tane alırsanız 1 dolar indirim gibi. Ya da başka bir marka alırsınız, o markayı yollar. Yani sizi adım adım takip ediyor aslında. Ve yine böyle bir market bir eve hamilelik ürünleri yolluyor. İşte kokusuz losyon ya da işte ne bileyim emzirme aletleri vesaire. Ama şöyle bir sorun var. Bu postayı evdeki 16 yaşındaki kıza yollamış market. Dolayısıyla baba çok sinirleniyor. İşte markete gidiyor, sorumlularla görüşüyor. Dava açacağım hepinize, siz kızımı aslında teşvik ediyorsunuz diye. Ve sonra ortaya çıkıyor ki kız aslında hamileymiş. Kızın haberi yok, babasının haberi yok. Ama seçtiği ürünler, işte kokusuz losyonlar seçmiş, şampuan markasını değiştirmiş. Aslında bilinçsiz olarak bebek bekleyen kadınlar meğerse böyle ürünler seçiyormuş. Yani aslında bu kadar özel bir şeyi bile insan fark etmeden firmalar bizi track yaparak fark edebiliyor. O yüzden bunu da okuduğumda çok etkilendim ve böyle bir kez daha pekiştirdi. Ben genel olarak beğendim yani kitabı.
Ben bu kitaptan çerçeveleme etkisi adına ne alabilirim diye baktım. Kitabı aslında iki bölüme ayırdım ben. Bir, para tarafı, paranın direkt bize etki, hayatımızı etki eden tarafı vardı ki zaten bununla ilgili de bu haftada bir yazı yayınladım. Bir de sosyal kanıt tarafı ve bağlamlar. Aslında kitap aslında öyle sıralama olsaydı çok daha akıcı bir kitap haline gelebilirdi Türkçe versiyonu. Yani İngilizcesini okumadım, onun için bir şey diyemeyeceğim. Bunlardan aklımda kalan en büyük örnek 25 maddeden şöyle bir bakarsak, o dokuzlar meselesi çok enteresan mesela. Hayatımızda o dokuzlar. Yani hatta bu hafta, geçmiş haftalarda şirketinde bir tane istifa yaşadım. Kitap okuduktan sonra enteresan. Karşıma gelen ilgili yeni beyaz yakalı arkadaşıma sordum. Yaş kaç dedim. 29 dedim. Bir de kitapla bir eşleme oldu, dejavu oldu. Enteresan bir andı benim için. Bu işte şey etkisinin aslında çok farklı olduğunu düşünüyordum. Bu 3.99. Onun psikolojik boyutunun da olduğunu da görmüş olduk. O da enteresandı, parayla ilgili tarafı. İşte bayilerin ya da taksitle ürün satanların en küçük noktaya parçalamaları, fiyatları insan psikolojisiyle bir etkisi olduğunu öğrendim. O enteresandı. Etkisi var ama biz insanlar halk olarak vatandaş ya da beyinler böyle çalışıyor. Reklamcılar da bunu yakalamış durumda büyük ihtimal. Küçültebildiği kadar küçültüyor. Biz mesela bir yılla çarpmıyoruz onu. Yani ne kadar ucuz bir fiyat. Ben bunu bu uygulamaya eşimden, özellikle bu modeli kullanıyor eşim, çok sert kullanıyor yani. Yani fiyat ucuzlama çarpan etkisini yaptığınız zaman farklı boyuta geliyor konu.
Ben bu seanslarda keyif aldığım şeyin kendini çok tecrübeli sanıp kitabı çok iyi okudum arkadaş deyip ondan sonra da burada hiç farkına varmadığım bir sürü şeyi duyunca çok ondan çok keyif aldığımı gördüm. O yüzden herkese yaptıkları yorumlar ve gözlemler için çok teşekkür ediyorum. Kitaptaki bir sürü şey hakkında çoğunu önceden duyduğum şeyler vardı diyebilirim. İşte bu 9'lu yaşlar ben kendim yaşadım. İşte 39'da maratona başladım filan. Etrafımdaki 9'ları da uyarıyorum. 9'a geldin dikkat et şunu yapacağım bunu yapacağım diye çoktan uyguladığım bir şeydi. Ama çok bilmediğim şeyler de varmış. Çoğu işte bu Prodfall örneği şey olarak iyi anlatıldı. O kitapta onu gördüm. Beni çok etkileyen çıpalama oldu. De Beers'ın örneği çok ilginç geldi. Diyor ki kitapta 1939'da 23 milyon dolardan 1979'da 2.13 milyar dolara çıkarmışlar mücevher harcamasını. 40 yılda 100 kat demek bu yaklaşık. Bunu enflasyonu da dahil etsen 50 kat diyelim yani. O bile çok ciddi anlamda acayip bir başarı. İngilizcesinde okumak isterdim çünkü bu konuları İngilizce olarak konuşacağımız işler içerisindeyiz. Partnerlarımız var değişik şeylerde. Jargonu Türkçe görmüş olduk. İngilizcesi de iyi olabilirdi. Ben hani ilk başta kitap şey gelmişti ama sonra son sayfalara doğru örnekler birbirini tamamlayarak bir uzay oluşturdu. O yüzden bittiğinde şeydim yani daha iyi ki okumuşum dediğim bir kitap haline döndü.
Harika. Şimdi ben de merak ettim siz böyle söyleyince. Ben de bir İngilizce'ye bakacağım. Kim önce bulursa yazsın Alim Bey o zaman şeyden. Doğru söylüyorsun bir şey.
Ben çok araya gireceğim kusura bakmayın jargonla ilgili olarak internette çok güzel özetleri var. Yani özetlerde zaten bu kavramı neyi anlattığını ve hani aksiyonları İngilizce olarak paylaşan şeyler var. Hatta ben bir tanesinden faydalandım. WhatsApp grubuna bulup tekrar yollarım. Hani kitabı okumadan da sırf amacınız jargonlarsa oradan faydalanabilirsiniz. Süper.
Harika.
Ben güzel yarın bulup size gönderirim linkini.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Harika.
Ben de günlük hayatımda karşılaştığım bir şeyle ilgili çok doğru bir tespit yapıldığını fark ettim kitapta. Mesela günlük hayatımızda çeşitli ulusal yardım kampanyaları yapılır ya işte bazı hastalıklarla ilgili ya da diğer bazı konularla ilgili. Hedef kitlesinin ne kadar geniş olursa kişinin o yardım kampanyasına yani ben şahsi olarak kendimi düşündüm. Katılmak konusunda ne kadar az çaba sarf ettiğimi. Ama çok daha yakınımda biriyle ilgili benden bir yardım talebi olduğunda ona nasıl daha fazla tepki verip katılma isteği duyduğumu düşündüm ve çok doğru bir tespit olduğunu düşündüm. Örneğin yani bizim her gün restoranta gittiğim, yemek yediğim yerdeki bayan işte şöyle bir yaşlı teyze var. Banyo şeyi, lifi örüyor kendine ek gelir yapmak için. Yalnız başına yaşıyor. Onun şu liflerinden alır mısın dediğinde alıyorum. Ama ulusal bir kampanya, yardım kampanyası var. Bir çocuk hasta diyelim. Çok büyük bir kampanya. Çocuk gerçekten yani bu paraya ihtiyacı var. Ama ona hani gidip katılmak konusunda sanki bütün dünya ona duyuyor ya. Hani ona katılmak konusunda o kadar bir çaba sarf etmediğimi düşündüm. Bu gerçekten çok doğru bir tespit. Hedef kitle ne kadar geniş olursa kişinin katılma isteği veya motivasyonu o kadar düşüyor bence. Yani yerelleşme çok önemli. Hani bu politikada da öyle, belki ekonomide de öyle. Bir diğer şey kendi işimi uyarladığım sosyal kanıt meselesi. Örneğin müşterilerimle konuşurken işlerin kötü olduğunu, satışların az olduğunu söylediğimde doğal olarak müşterim hani hiç kimse almıyorsa ben niye alayım? Piyasa kötü demek ki diye düşünecek. Oysa İşler fena değil, şuralarda şunlar satılıyor, buralarda bunlar gidiyor. Hani piyasa hareketli dediğinde karşındaki kişi doğal olarak merak edecek ve senden bir şey soracak. Mesela bunu kullanabileceğimi düşündüm. Ya bazen hepimiz bu pandemi döneminde zorluklar yaşadık, müşterilerimize işler kötü demenin ne kadar hatalı olduğunu düşündüm aslında kendi açımdan. Onun dışında bazı müşterilerin bu dönemlerde satışçı olduğum için, ben satış yaptığım için, bu pandemi döneminde bütün tedarik zincirleri bozulduğu için insan aslında şirketlerin o hani insanların işlerini terk et, işlerinden çıktığı ya da kişilerin hayatlarında büyük değişimlerin olduğu dönemlerde onlara hitap edilebilir ya da farklı dönemlerde hitap edildiğinde daha iyi sonuçlar alınabilir tezinin doğru olduğunu burada yine işimde görüyorum. Şöyle ki satış için bu firmaların belki krizler yaşadığı dönemlerde tedarikçi değiştirme istekleri veya motivasyonları daha güçlü olabilir. Çünkü bir takım problemler yaşıyorlar tedarikçileriyle ve işleriyle ilgili. Hani yeni bir alternatifi değerlendirmek konusunda daha açık oluyorlar firmalar aslında böyle dönemlerde. Çünkü işler tıkır tıkır giderken hiç kimse yeni tedarikçiyi belki değerlendirmez. Çünkü başka şeyler arıyor insanlar, arayışlar artıyor. Bunları uyarladığımda yani gayet iyi tezler olduğunu düşünüyorum. Gayet bence doğru noktalara temas etmişler. Ben böyle kendi hayatımda çok gördüğüm, hani ilişki kurabildiğim için memnuniyetle okudum bunları.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam, güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.